Ayrım 24, sayfa 262. Döli'nin standart uygulaması, McDonald'laştırmanın birçok unsuruna verimlilik, öngörülebilirlik, insansız teknoloji, uygulamanın kendisi, vakum, uyuşturucular, montaj bandı yaklaşımı ile denetim ve insani doğum odasını insani olmayan bir bebek fabrikasına dönüştürmenin akıl dışılığı sahipti. Uygulamada var olmayan hesaplanabilirlik daha fazla Emmanuel Friedman'ın Friedman eğrisi biçiminde eklendi. Bu eğri kesin biçimde belirlenmiş 3 sancı aşaması öngörüyordu. Örneğin ilk aşama tam olarak 8.6 saat sürüyor, rahim ağzının açıklığı 2 santimden 4 santime çıkıyordu. Bebeklerin doğumunda çeşitli insansız teknolojilerin kullanılması dalgalı bir özellik gösterme eğilimindedir. 1588'de icat edilen vakumların kullanılması 1950'lerde Amerika'da doruk noktasına ulaştı. Bütün doğumların %50'si gibi yüksek bir oranda vakum kullanılıyordu. Ne var ki vakumların modası geçti, 1980'lerde bütün doğumların yalnızca %15'inde vakum kullanılır oldu. Anne adaylarını çeşitli yöntemlerle uyuşturmak yaygın olarak başvurulan bir yoldu. Elektronik fetüs monitörü 1970'lerde popülerleşti. Bugün ultrasonografi popüler bir teknolojidir. Doğumla ilgili diğer bir kaygı verici teknoloji de skalpeldir. Örneğin birçok doktor doğum sırasında rutin bir işlem olarak epiotomi yapar. Böylece vajinanın açıklığı yırtılmaz ya da hamilelik sırasında sarkmaz. Çoğunlukla gelecekteki cinsel ilişkilerde partnerlerin duyduğu zevki arttırmak ve bebeğin geçişini kolaylaştırmak için yapılan epiotomi doğumdan hemen sonraki günlerde çok acı verir ve güçten düşürür. Doktor Michael Harrison şu sonuca varmıştır. Ama beni asıl endişelendiren epiotomi, kadın doğumcuların kadınların vajinalarını kesmekten vazgeçmelerini istiyorum. Doğum bir ameliyat değildir. Skalpel, sezeryanla yapılan doğumlarda da önemli bir alettir. Birçok durumda bu teknolojinin ve onu kullananların denetiminde olan tümüyle insanlık dışı bir süreç ortaya çıkmıştır. İlk modern sezeryan 1882'de yapıldı. Ama 1970 gibi geç bir tarihte bile bütün doğumların yalnızca %5'inde sezeryan yapılıyordu. Sezeryanlı doğumlar 1970'ler ve 1980'lerde aşırı artarak doğal salgın denen bir şekilde 1987'de bütün doğumların %25'inde sezeryan yapılır oldu. 1989'da sezeryanlı doğumların oranı %24'ün biraz altına düştü. Bu düşüşün temelinde sezeryanın yaygınlığına yönelik artan kaygılar ve Amerikan Kadın Doğum Uzmanları Kurulu'nun resmi olarak bir kere sezeryen hep sezeryen görüşünü, yani anne bir kez sezeryen olursa bundan sonraki bütün doğumlarında sezeryanla yapılması gerektiği görüşünü terk etmesi vardır. Bu durumlarda gerekli olmasına karşın sezeryanlar gereksiz yere de yapılıyor. Birinci olarak tarihsel veriler şu sorulara yol açıyor. Birdenbire neden bu kadar çok sezeryana gerek duymaya başlandı? 20-30 yıl önce sezeryenler bu kadar gerekli miydi? İkinci olarak bazı veriler ödeme gücü olan özel hastaların sosyal yardımdakilerden, ki bunlara çok daha sezeryen önerilir, daha çok ve yoksul hastaların iki katı sezeryen olduğunu göstermektedir. Sezeryenlerin oranı toplumsal sınıfla ve gelirle bağlantılıdır. Yüksek sınıflarda ve yüksek gelirli olanlar daha az geliri ve daha düşük toplumsal sınıfta olanlardan daha çok sezeryanlı doğum yapma eğilimindedir. Sezeryandaki bu büyük artışın bir açıklaması da sezeryenlerin toplumun artan McDonald'laştırılmasına çok uygun olmasıdır. Birinci olarak sezeryenler birkaç hafta hatta ay erken ya da geç olabilen, çoğunlukla öngörülemez normal doğumlardan daha öngörülebilir doğumlardır. Doktorlar akşam yemeği için eve gidebilsinler diye sezeryenlerin genellikle akşamüstü 5.30'dan önce yapıldığı sık sık söyleniyor. Aynı şekilde bol parası olan kadınlar doğal doğumun öngörülemezlikleri mesleklerine ya da toplumsal isteklerine zarar vermesin diye sezeryeni seçebilirler. Sezeryen hem doktor hem de hasta için normal doğumda ortaya çıkabilecek önceden görülemez sorunları ortadan kaldırır. İkinci olarak basit operasyonla karşılaştırıldığında sezeryen önceden görülemeyen birçok sorun yaratabilecek doğal doğumdan daha verimlidir. Üçüncü olarak sezeryanlar daha hesaplıdır. Normal olarak 20 dakikadan az, 45 dakikadan uzun sürmez. Oysa normal bir doğum özellikle ilk doğum için gereken sürenin hesaplanması zordur. Dördüncü olarak daha önce de gördüğümüz gibi sezaryen ameliyatın normal doğum sürecini denetimi altında bulunduran insansız bir teknolojidir. Son olarak ameliyatla ilgili riskler de dahil olmak üzere akıl dışılıklar vardır. Anestezi, kanama, kan değişimi. Normal bir doğumla kıyaslandığında sezaryen olanlar daha fazla fiziksel sorun yaşayabilir, iyileşmeleri daha uzun sürebilir. Ayrıca ölüm oranı da normal doğumun iki katıdır. Ayrıca sezaryen daha pahalıdır. 1986'da yapılan bir araştırmada normal doğumla kıyaslandığında sezaryenlerde doktor masraflarının %68, hastane masraflarının %92 daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Son olarak ve mekanizasyonlaştırma kuramı açısından en önemlisi sezaryen insanlıktan çıkarıcı bir ameliyattır. Çünkü doğal ve insani bir süreç çoğunlukla gereksiz yere insan dışı hatta insanlıktan çıkarıcı bir sürece dönüştürülmüş, kadınlar ameliyata katlanmak zorunda kalmıştır. En azından sezaryen olanlar gereksiz yere çok insani olan normal doğum yapma deneyiminden yoksun bırakılırlar. Doğumun mucizeleri küçük bir ameliyat rutinine indirgenir. Bebekler dünyaya geldikleri an hesaplanan bir puanlama sistemi APGAR ile karşılanırlar. Bebeklere 5 etmenden örneğin kalp oranı, renk her biri için 0 ya da 2 puanı verilir. En sağlıklı sonuç 10 puandır. Birçok bebek doğduktan hemen sonra 7 ile 8-9 arasında, 5 dakika sonra ise 8 ile 10 arasında bir puan alır. 0 ile 3 arasında puan verilen bebeklerin çok ciddi bir sağlık tehdidi altında olduğu kabul edilir. Harrison, sağlık personelinin bebeğin tuhaflığı ve ruhsal durumu gibi daha özel konulara neden ilgi göstermediğini merak etmektedir. Şu sonuca varır. Bir bebeğin sağlıklı olduğunu anlamanız için ağlaması gerekmez. Yeni doğan bebeği elinizde tutun. Gözünüzün içine bakar, soluk alıp verir, içini çeker. Bebeğin rengi yerindedir. Kollarınızı da yukarıya kaldırın ve renginin iyi olup olmadığına, organların güçlü olup olmadığına bakın. Durumunun ölçülmesi için bebeğin soğuk bir masanın üzerine yatırılması gerekmez. B. Ölüm öncesi, ölüm esnası ve ötesi. Taşıyıcı bant şeklinde cenaze törenleri. Şimdi de diğer sınır. Ölümün mekanizasyonlaştırılması bir insanın ölmesinden çok önce başlar. Tıbbın insanları olabildiğince uzun yaşatma çabalarıyla devam eder. Burada birkaç şeyi özellikle belirtmek gerekiyor. Birincisi, insanların tarihin daha eski dönemlerinde yaşıyor olsalar da yaşayacaklarından daha uzun süre hayatta tutmaya çalışan insansız teknolojilerde artış var. Aslında bu koşullarda yaşamak istemeyecek bazı insanlar, belki de birçok insan hayatta tutuluyor, insanları hayatta tutmayı amaçlayan teknolojilerin akılcılığının açık bir akıl dışılığı. Doktorlar, diriltmeyin ya da kahramanlık yapmayın gibi önceden emir, canlı bir vasiyet vermediği sürece insanların kendi ölümleri üzerinde denetimleri yoktur. Aynı şey bu tür emirler verilmemişse tıbbın insanları olabildiğince uzun yaşatma dayatmasına boyun eğmeleri gereken aile mensupları için de geçerlidir. Bu durum ölüm öncesi aşamada başka bir önemli duruma yol açar. Tıbbın hastanın canlı kaldığı gün hafta, yılların sayısını en yükseğe çıkarmada yoğunlaşması ve bu fazladan süre sırasındaki yaşam kalitesine özel bir önem atfetmemesi. Bu hesaplanabilirlik, sandviçlerinin ne kadar büyük olduğunu gösteren ama kaliteleri hakkında hiçbir açıklama yapmayan fast food restoranlarını akla getirmektedir. Bilgisayarlar tıpta, can çekişen hastaların tedavisi de dahil olmak üzere giderek daha önemli bir rol oynuyor. Örneğin bazı bilgisayar sistemleri bir hastanın yaşama şansını hesaplayabilir. %90, %50, %10 ve benzeri. Bu tür olasılıklar hesaplanan insansız teknolojiyle birlikte tıp personelinin davranışları giderek bu teknolojilerle belirlenir hale gelir. Bir kişi yaşasın ya da ölsün, yaşamın oranlanması giderek bir bilgisayar programına bağımlı hale gelebilir. Ama aslında kararı kim verir? Öyle görünüyor ki kimin yaşayacağı ve kimin öleceği kararı başka bir teknolojinin eline bırakılmaktadır. Bilgisayarları kontrol eden dev bürokratik sistemlerin kurallarına. Ölümün kendisi doğumla çok benzer bir yol izlemiştir. Yani evin dışına, ölmenin ve ailenin kontrolü dışına çıkarak tıp personelinin ve hastanelerin eline bırakılmıştır. Doktorlar tıpkı doğum üzerinde denetimi ele geçirdikleri gibi ölüm üzerinde de büyük bir söz sahibi olmuş, doğum gibi ölüm de hastanelerde yaşanır hale gelmiştir. 1900'de ölümlerin yalnızca %20'si de hastanelerde oluyordu. 1949'da bu oran %50'ye çıkmıştı. 1958'de %61'di. 1977'de ise %70'e çıktı. 1993'e gelindiğinde hastanede ölümlerin oranı biraz düşmüştü, %65. Ama buna bakım evlerinde %11 ve düşkünler evi gibi yerlerde %22, ölenlerin artan oranını da eklemek gerekir. Dolayısıyla ölüm de bürokratikleşmiş, yani akılcılaşmış, hatta McDonald'laştırılmıştır. McDonald'laştırma ölümü büyük oranda denetim altında tutan hastane zincirlerinin, hatta fast food restoranlarından aldıkları ilkeleri kullanan düşkünler evi zincirinin artışında çok açık şekilde görülür. Bütün bu denetimin bir sonucu da yabancılar arasında kişisellikten arınmış şekilde ölen, tıpkı doğanlar gibi insanların sayısı arttıkça ölüm gibi çok insani bir sürecin insanilikten çıkarılmasıdır. Kişisellikten uzaklaşma süreci yerleşti. Hatta bir insan olarak görülür olmaktan her gün biraz daha uzaklaşıp yoğun bakımda daha karmaşık bir problem haline geliyor. Komaya girmeden önce onu hastayı tanıyan birçok hemşire ve birçok doktora göre geriye o insandan bazı şeyler kalır ya da kalabilir. Ama danışman uzmanlara göre o bir vakadır. Kendisinden 30 yaş küçük doktorlar ona adıyla hitap eder. Daha da kötüsü hastalığının adıyla ya da yatağının numarasıyla seslenirler. Bu insanlıktan çıkarma, Philip Arias'e göre modern dünyanın ölümü uzaklaştırma sürecinin bir parçasıdır. Nuland bunu şöyle açıklıyor. Ölümün gücünü ve insan düşüncesindeki buz gibi yerini reddetmek için yollar arıyoruz. Ölümün sürekli yakınlığı, bilinçli ya da bilinçsiz olarak gerçekliliğini masallar, alegoriler, rüyalar, hatta şakalarla gizlediğimiz geleneksel yöntemler esinledi her zaman. Yeni kuşaklarda bunlara bir şey daha ekledik. Modern ölme yöntemini icat ettik. Modern ölüm, modern hastanelerde gerçekleşir, burada gizlenebilir organik hastalıklardan arındırılır ve sonunda modern gömme işlemi için paketlenir. Artık yalnızca ölümün gücünü değil, doğanın gücünü de reddedebiliriz. Aynı şekilde tasarımlanmış doğumlarla paralel olarak Jean Bolt Rilt tasarımlanmış ölümleri de yazdı. Ölümü ne pahasına olursa olsun verimlileştirmek, cilalamak, dondurmak ya da uygun koşullara getirmek için makyaj yapın. Tasarımlayın, pislik, cinsiyet, bakteriyolojik ya da radyoaktif gibi aynı durdurak bilmezlikle peşinden koşun. Ölümün makyajı uluslararası pazarlamanın en saf yasalarına göre tasarlanır. Doktor ve hastanelerin ölüm üzerindeki artan gücüyle yakından bağlantılı şekilde insansız teknolojiler de ölme sürecinde giderek daha büyük bir rol oynuyor. Teknoloji, örneğin beynin ölmesine rağmen kalbin atmasını sağlayarak ölümle yaşam arasındaki sınırı belirsizleştirmiştir. Tıp personeli de ölümü ilan etmenin ne zaman uygun olacağına karar vermede teknolojiye güven duyar olmuştur. İnsanlar sevdiklerinin yanı yerine makineler arasında tek başına ölürlerken insan olmaktan çıkarlar. İnsanlara nasıl ölmek istediklerini sorduğumuz zaman birçoğu şu tür bir yanıt verir. Acısız, evde, yanlarında aileleri ve arkadaşlarıyla. Nasıl ölmeyi beklediklerini sorduğumuzda ise korku kendini gösterir. Hastanede tek başına bir makineye bağlı olarak acı çekerek. Nuland insanlıktan çıkarılmış ölümü şöyle tanımlıyor. Öten monitörler, respiratörlerin tıslaması ve hareket halindeki yataklar, çok renkli elektronik sinyallerin yanıp sönmesi, tüm teknolojik aletler, isteme hakkımız olan sükunetten yoksun bırakılmamız ve tek başına ölmemize izin vermeyecek başka insanlardan ayrı tutulmamız için yapılan taktiklerin arka planını oluşturur. Bu tür araçlarla umut vermek için yaratılan biyoteknoloji teknoloji aslında umudu yok etmeye ve hayatta kalanlarımızı günlerimiz sona ererken yanımızda oturanların hakkı olan son anılardan yoksun bırakmaya hizmet eder. Ne var ki modern, akılcılaştırılmış tıbbın en iyi çabaları bile kaçınılmaz olarak başarısız olur ve hastalar ölür. Elbette ölümden sonra artık insanlar McDonald'laştırmadan uzak kalır. Ama ölümden sonraki süreçte McDonald'laştırılmadı mı? Bu soruya yanıt hiç değilse bir dereceye kadar evet olacaktır. Örneğin birer aile işletmesi olan cenaze levazımatçılarından cenaze evleri zincirlerine geçişe tanık olmaya başlıyoruz. 1992'de en büyük zincir olan Service Corp International 850 cenaze evi ve mezarlığa sahipti. Ölüme yakışıksız bir şekilde yaklaşan bir sanayi analisti. Ölüm sanayisinin altın çağı henüz başlamadı diyordu. Ölümün yılda 8 milyar dolarlık bir sanayi olduğu tahmin ediliyor. Şimdi yılda 2.2 milyon olan ölüm sayısının 2010 yılında yılda 2.6 milyona çıkmasıyla bu sanayi daha da büyüyecek. Bu çekici ve büyüyen pazarın üstüne atlayan zincirler yalnızca cenaze törenleri değil, mezarlıkta yer ve tabut, mezar taşı gibi hizmetler de sağlıyor. Modern ödeme planlarına göre artık insanlar masrafların %20'sini önceden verip ödemeyi 2 ile 5 yıl arasında değişen bir süreye yayarak cenaze törenlerini önceden ayarlayabiliyorlar. Hatta bu iş alanı reklam bile vermeye başladı. Artık bir seçim şansınız var. Louisville'in ucuz cenaze evi en iyi seçim yeriniz. Profesyonel törenler 995 dolar, metal tabutlar çok ucuz. Yalnızca 160 dolar. 1 Mayıs 1994'te açılıyor. Düşük fiyatları böyle vurgulayan cenaze töreni işleri McDonald's usulü değerli öğünün bir çeşitlemesi gibi görünüyor. Cenaze töreni hizmetleri fast food sanayisinden bir ders daha almışa benziyor. Yani aslında eğlence satıyorlar. Yakınların mezar başında ağladığı sıkıcı cenaze törenleri artık demode olmuşa benziyor. Örneğin bir aile cenaze törenini kumsalda bir parti şeklinde planladı. Her zamanki gibi Amerika'dan daha iyi işler yapan Japonlar, Disney dünyasını McDonald'laştırılmış toplumun bu kilit öğesini model alarak bir ölüm eğlence parkı planlıyor. Osaka'lı yüklenici firma işi tam bir gösteriye dönüştürmüş durumda. Elektronik olarak çalışan bir arabaya yerleştirilmiş tabut, 50 metrelik bir tepeden aşağıya inerken lazer ışıkları içindedir ve yanında ölenin ailesiyle ilahiler söyleyen keşişler vardır. Bir zamanlar bowling yeri olan koridorun sonuna vardığında tabut kalın bir kuru buz pusuyla kuşatılmış olarak yarı dairevi bir tünelin içine girer ve öbür dünyaya doğru giderek yok olur. Ölünün yakılması işlemi, geleneksel cenaze törenleri ve gömme işleminden genellikle daha verimlidir. Çünkü ritüelleri en aza indirme eğilimindedir ve bazen bir montaj bandı gibi işler. Taşıyıcı band şeklinde cenaze törenlerine yol açabilir. İngiliz cenaze geleneklerinde uzman bir kişi bir yakma işlemini şöyle anlatıyor. Yanında kimse olmayan bir cenaze arabası sessizce büyük kapının altından geçer. Tabut paslanmaz bir çelik meze tepsisine aktarılır ve küçük şapele götürülür. Şapel, ölü için saygın bir yer olmaktan çok bir üniversite hastanesinin bekleme odasına benzemektedir. 10 dakika sonra belli belirsiz bir müziğin eşliğinde perdeler gürültüyle katafalkın çevresine çekilirken tabut yavaşça döşemenin altına doğru inmeye başlar. Yakma işlemi aynı zamanda geleneksel cenaze töreni ve gömme işlemlerine oranla daha hesaplıdır. Örneğin müşterileri 20 dakika sonra çıkmaya zorlayan fast food tabelaları gibi Londra Belediyesi krematoryumunda şöyle levha asılıdır. Lütfen töreni 15 dakikayla sınırlı tutunuz. Ayrıca ileri düzeyde akılcılaşmış yakma işleminde de akıl dışılıklar bulunur. Yakma işlemi, geleneksel cenaze töreni ve gömme işlemlerinin insani töreninden çok şey alıp götürme eğilimindedir. Modern aileye göre ölüm yaşamda utanç verici bir an olabilir. Krematoryumda yarım saat geçirme, çelenkleri inceleme, sonra büroya geri dönme. Bazıları daha da ileri giderek cenaze törenini toptan kaldırırlar. Hiç tören yapmanıza gerek yok. Bazen insanlar küçük bir tabutun içinde ölenden geri kalanları alarak sonradan tören yaparlar. İnsanlar öldükten sonraki dönemde de bir dereceye kadar akılcılaştırılmıştır. Örneğin Önceden ayarlanmış cenaze törenleri insanların öldükten sonra bile işleri kontrol etmesini sağlar. Diğer bir örnek de başkalarına yardım etmek için ölenlerin organlarının bağışlanmasıdır. Bunun en aşırı örneği dondurulmaktır. Yaşamın akılcılaştırılmasında beklenen gelişmeler mümkün kıldığı zaman yaşama geri dönebileceklerini düşünerek kendilerini ya da yalnızca başlarını donduran insanlar var. Walt Disney'in dondurma işlemiyle ilgilenmesi şaşırtıcı gelmemeli. Bir gün kurtarılacakları umuduyla ölümden sonra dondurulmaya inanan kişiler de var. Doğumun ve ölümün McDonald'laştırılması, akılcılaştırmanın asırlıklarını dengelemek için bir dizi karşı tepki, çaba doğurmuştur. Örneğin doğumu insanileştirmenin bir yolu olarak ebelere duyulan ilgi artmıştır. Bununla birlikte ölümlerinin denetimini yeniden kazanmak için çeşitli yollar arayan insanlarla birlikte en büyük karşı tepki oluştu. Önceden belirlenen talimatlar ve vasiyetler hastanelere ve sağlık görevlilerine ölüm sürecinde yapacaklarını ve yapamayacaklarını belirtir. Ayrıca intihar dernekleri ve Derek Humphrey'nin Final Exit'i Son Çıkış gibi kitaplar vardır. Bunlar diğer şeylerin yanı sıra insanlara kendilerini nasıl öldürebilecekleri, kendi ölümlerinin denetimini nasıl sağlayacakları üzerine ipuçları verir. Son olarak ötenaziye karşı artan bir ilgi vardır. Bu çabaların en ünlüsü amacı insanlara kendi ölümlerinin denetimini yeniden kazandırmak olan ölüm meleği Jack Kowarski'nin yaptıklarıdır. Ne var ki bu bölümü bitirirken bu karşı tepkilerde de McDonald'laştırma öğeleri bulunduğunu belirtmek gerekir. Örneğin Dr. Kevorkian, insanların kendilerini öldürmelerine yardım etmek için imkansız bir teknoloji, bir makine kullanıyor. Daha genel ve çarpıcı bir tarzda söylersek, Dr. Kevorkian, ölümü planlamak için akılcı bir politikadan yanadır. Dolayısıyla ölümün akılcılaştırılması, bu akılcılaştırmayı yok etme çabalarında bile bulunur. C. Sonuç. Hala McDonald'laştırmanın yaygınlığıyla ilgili kuşkularınız varsa, bu bölümde giderilmiş olmalı. Daha önceki bölümler yaşamlarımızın McDonald'laştırılmasının sayısız yolunu göstermişti. Burada McDonald'laştırmanın ardından güçlerin yalnızca doğum sürecini değil, doğuma giden aşamaları da içine alacak şekilde sınırlarını genişlettiğini gördük. Aynı şekilde sınır diğer yönde de genişleyerek yalnızca ölüm sürecini değil sonrasında kapsamaya başlamıştır. Öyle görünüyor ki McDonald'laştırmanın sınırı yok ve hiç değilse çok uzun süreliğine buna karşı koyacak güçte engel bulunmuyor.